İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Onun Parlak Işığı. Yazarın adı soyadı Daniel Estel. Basım yılı, yeri, yayın evi Epsilon Yayıncılık 2000. Okuyanın adı soyadı Emel İlter. Kendisine bir başka kitap adamamı isteyen Nike. Düşündüğüm bu değildi. Fakat bu senin içinlik. Bana öğrettiğin dersler için. Bana verdiğin hediyeler için. Bana verdiğin kalbin ve paylaştığımız büyük sevgi için. Okyanuslardan derin, gökyüzünden büyüktü bu sevgi. İyi uç benim sevgili oğlum. Yeniden karşılaşana kadar. Bütün sevgimle. Annen. Her gün bankaya ne yatırırsam yatırayım, her sabah meteliksiz uyanıyorum. Nick Traina, Ağustos 1997. Anne. 1 milyon insan tanıyorum. Fakat senin gibi değil hiçbiri. Arkadaşlarımın çoğu özel. Fakat bir ipucum yok hala. Nasıl bu kadar harika olduğuna dair. Dünyanın en mükemmel annesi. Her zaman sevdin ve yardım ettin bana. Hatalı olduğumda bile. Üzgünüm seni incittiğim için. Üzgünüm seni ağlattığım için. Elimden geleni yapacağım. Benimle gurur duyman için. Söz veriyorum. Deneyeceğim. Herkes sıkıntı çeker ve herkes acıyı hisseder. Bana çok fazla şey verdin. Yetmiyor ki sözcükler. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya. Deniyorum ama zor. Sensiz bir hiçim. Ve sen bana güvendin. Kollarım her zaman açık. Söz veriyorum. Hiç kapanmayacak. Yaşayan her kadından daha çok saygı duyuyorum sana. Eğer ağlamak istersen omzum her zaman burada. Her şey iyi olacak. Çünkü seni her zaman seveceğim. Öleceğim güne kadar. Nick Traina, Ağustos 1996. Ön söz. Bu kitabı yazmak kolay olmayacak. Ama hem kendi adıma hem de oğlum adına söyleyecek çok şey var. Ve ne kadar zor olursa olsun, eğer birine yardımı olacaksa yazmaya değer. Birini, çok özel birini, bir ruhu, bir gülüşü, bir genci, büyük bir yeteneği, kocaman bir yüreği, bir çocuğu, bir adamı sayfalara sığdırmak zor. Yine de onun için, kendim için, sizin için denemeliyim. Umarım ben bunu yaparken siz de onun kim olduğunu ve onu tanıyanlar için ne ifade ettiğini anlarsınız. Bu parlak zekalı, altın kalpli, acı çekmiş, olağanüstü bir gencin öyküsü. Bu bir hastalığın, bir yaşam savaşının ve ölüme karşı bir yarışın öyküsü. Onu kaybedeli kısa bir süre oldu. Kalbim hala sızlıyor. Günlerin sonu yokmuş gibi geliyor. Hala onun adını duyunca ağlıyorum. Odasında dolaşıyorum ve hala onun o tanıdık kokusunu duyabiliyorum. Sözleri hala kulaklarımda çınlıyor. Sadece birkaç gün, birkaç hafta önce yaşıyordu. Ama şimdi o yok. Bunu içime sindirmem veya anlamam hala imkansız. Kabul etmem ise daha da zor. Onun fotoğraflarına bakıyorum ve bütün o yaşama sevincinin, sevginin ve enerjinin kaybolup gittiğine inanamıyorum. O komik, güzel yüz, pırıl pırıl gülüş, kendiminkinden daha iyi tanıdığım o kalp, en iyi arkadaşım. Bunlar gerçekten kaybolup gitmiş olabilir mi? Sadece anılarda mı yaşıyorlar artık? Bunu hala anlayamıyorum. Ve bu bazen dayanılmaz oluyor. Tüm bunlar nasıl oldu? Onu nasıl kaybettik? Bu kadar çok çabalamamıza ve dikkat etmemize, onu çok sevmemize rağmen nasıl oldu da onu kaybettik? Eğer sadece sevgi yaşamasını sağlayabilseydi, 300 yaşına kadar yaşardı. Ama bazen tüm kalbiniz, ruhunuz, beyniniz ve bütün azminizle sevmeniz bile işe yaramaz. Ne yazık ki Nick için işe yaramadı. üç dilek tutma hakkım olsaydı, bir tanesi onun hiçbir zaman ruh hastalığına yakalanmamış olması olurdu. Diğeri doğal olarak onun bugün yaşıyor olması olurdu. Üçüncü olarak ise birilerinin beni onun hastalığının, manik depresyon, ölümcül olabileceği konusunda uyarmış olmasını dilerdim. Belki de bunu üstü kapalı bir şekilde söylediler. Belki de sonuç ortadaydı da ben duymak istemedim. Ama yıllarca bana söylenen her şeyi dikkatle dinledim. Her ayrıntıyı inceledim. Bilgimi ve becerimi en iyi şekilde kullanarak her uyarıyı dikkate aldım. Hatırladığım kadarıyla kimse bana açıkça bir şey söylemedi. Bu çok fazla ihtiyacım olan bir bilgiydi. Birçok şeyi farklı mı yapardık bilmiyorum. Ama en azından en kötünün ne olabileceğini bilirdim. Bu konuda uyarılmış olurdum. Hastalığı onu kanser gibi öldürdü. Keşke bilebilseydim. Keşke riskin ne kadar büyük olduğu konusunda biri beni uyarsaydı. Belki o zaman sonuca daha iyi hazırlanırdım. İnsanların çift kutuplu hastalığın, genel bir deyişle manik depresyonun potansiyel olarak ölümcül olduğuna inandıklarını sanmıyorum. Her zaman ölümcül değil elbette. Ama birçok durumda böyle sonuçlanıyor. Manik depresiflerin en önemli ölüm nedenleri intihar ve kazalar gibi görünüyor. İntihara da, kazalara da oldukça sık rastlanıyor. Eğer onun en önemli organlarından birinde kanser olduğunu bilseydim, riskin ne kadar büyük olduğundan da emin olurdum. Ne kadar kısa yaşayabileceğini, durumun ne kadar trajik olduğunu anlardım. Eminim yine aynı azimle, yine uzun bir süre ve yine aynı beceriyle savaşırdım. Ama sonradan olacak şeye daha iyi hazırlanmış olurdum. Yenilgi elbette yine bu kadar yıkıcı olurdu. Ama bu kadar şaşırtıcı veya sersemletici olmazdı. Evlerde, hastanelerde, sıradan işlerde ve yaşamlarda insanlar buna karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Yanlarında onları tanıyan ve seven insanlar var. Onlara ulaşmak, umut vermek, yaşadıklarımızı onlarla paylaşmak istiyorum. Bir işe yaramak istiyorum. Birilerinin bizim öğrendiklerimizden yararlanmasını ve bunlarla bir hayat kurtarmasını umuyorum. Ben yapamadım. Ama belki siz bir değişiklik yapabilirsiniz. Manik depresiflerin üçte birinin bu hastalıktan ve getirdiği yükten öldüğü doğruysa, bunların üçte ikisi yaşayacak demektir. Bu insanlara yardım edilebilir ve onların iyi bir yaşam sürmeleri sağlanabilir. Eğer mümkünse, Nick'in öyküsünün ve Nick'in hayatının yanlışlarımız ve zaferlerimizle onlara yardımcı olmasını istiyorum. Aldığım en önemli dersler cesaret, sevgi, enerji, yaratıcılık ve azimle ilgiliydi. Asla pes etmedik. Asla sırtımızı dönmedik. Onu asla bırakmadık. Ta ki daha fazla savaşamayacağı için o bizi bırakana kadar. İntihara kalkıştığında ona CPR vermekle kalmadık. Bizimle beraber savaşmaya devam edebilsin diye elimizden gelen her şekilde onu hayatta tutmaya çalıştık. Hem onun için hem de bizim için gerçek zafer, ona başka türlü asla sahip olamayacağı nitelikli bir yaşam sunmuş olmamızdır. Sevdiği bir işte kariyer yapmıştı. Müzikle uğraşıyordu. Onun iki katı yaşında olan veya ondan çok daha fazla yaşayan insanların nadiren yaşadığı başarıları yaşadı. Başarının sevincini ve heyecanını tattı. Bunun için ödediği bedelin birçok insandan daha fazla farkındaydı. Arkadaşları, bir hayatı, bir ailesi, bir kariyeri vardı. Eğlenceyi, mutluluğu ve acıyı tattı. Doğuştan gelen engellerine rağmen hayatının son birkaç yılını şükranla yaşadı. Bir genç, bir müzisyen ve bir insan olarak onunla gurur duyuyorduk. Yetenekli, başarılı, ancak hasta bir gençti. Hastalığı onun olduğu gibi görünmesini veya onu olduğu gibi sevmemizi engellemedi. Geçmişe baktığımda bunun ona verdiğimiz en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Onu olduğu gibi kabul ettik ve karşılıksız sevdik. En azından bizim gözümüzde hastalığı onun sadece bir yönüydü. Tamamı değil. Çift kutuplu hastalığı olan birini sevmenin zor olduğunu inkar ediyor değilim. Bağırmak istediğim zamanlar daha fazla dayanamayacağımı hissettiğim günler, hiçbir değişiklik olmadan geçen ama benim bir değişiklik olmasını çok istediğim, ona sırtımı dönmek istediğim dakikalarım oldu. Bu onların problemi, sizin değil. Ama bu hastalığı çeken insanı seviyorsanız, sizin de probleminiz oluveriyor. Başka seçeneğiniz yok. Onların yanında olmak zorundasınız. En az hasta kadar. Siz de kapana sıkışıyorsunuz. Bazen bu kapandan, onun hayatınıza, günlerinize, kendi sağlığınıza yaptıklarından nefret edersiniz. Nefret etseniz de, etmeseniz de orasındasınızdır. Bu neye mal olursa olsun en iyi sonucu elde etmeniz gerekir. Size sadece ne yaptığımızı, neyi denediğimizi, neyin başarılı olduğunu ve neyin olmadığını söyleyebilirim. Üstlerinden gelmeye çalıştığımız şeyden dersler çıkarabilir ve size uygun daha iyi çözümler bulabilirsiniz. Biz birçok şey denedik ve bazen bilgi ve hünerden çok sezgilere güvendik. Bunun için kuraller kitabı, kullanım kılavuzu, öğretici yazılar ve normlar yok. Karanlıkta yolunuzu bulmalısınız ve elinizden geleni yapmalısınız. Bundan daha fazlasını yapamazsınız. Eğer çok şanslıysanız yaptığınız şey işe yarar. Eğer değilseniz işe yaramaz ve başka bir şey denersiniz. Herhangi bir şeyi veya yapabileceğiniz her şeyi sonuna kadar denersiniz. Sonunda elinizde kalan tek şey ne kadar çok çabaladığınızı bilmek olur. Nick bunu biliyordu. Onun için ne kadar çok çabaladığımızı biliyordu. Ve o da çok çabalamıştı. Bu yüzden birbirimizi takdir ediyorduk. Çok uzun zaman birlikte olduğumuzdan birbirimizi çok seviyorduk ve önemsiyorduk. Aslında o ve ben yıllar boyu tahmin ettiğimizden çok daha fazla benzemiştik birbirimize. O sonunda bunu söyledi. Beni çok güldürdü. Sadece oğlum değil, en iyi arkadaşımdı da. Bunu onun için, onu onurlandırmak için, bizim öğrendiklerimizi, yaptıklarımızı, yapmamız ve yapmamamız gerekenleri bilmeye ihtiyacı olanlara yardım etmek için yapıyorum. Eğer birilerine yardımı dokunacaksa, tüm bunları yeniden yaşamaya, onun sevincini ve acılarını paylaşmaya değer. Onun sırlarını ya da kendi sırlarımı ortaya dökmek için değil, size yardım etmek için yapıyorum bunu. Bugün yine aynı şeyi yapar mıydın? Evet. Bir dakika içinde bu 19 yılı dünyada hiçbir şeye değişmezdim. Yaşanan acılardan, işkenceden, düş kırıklıklarından veya perişanlıktan vazgeçmem. Çünkü aynı zamanda mutluluk ve sevinç de yaşadım. Hayatta işlerin onun için iyi gittiğini bilmekten daha güzel bir şey yoktu. Onunla geçireceğim tek bir anı bile kaçırmazdım. Hayatımda herhangi bir şeyin veya herhangi bir kimsenin sevgi, cesaret, yaşam sevinci ve çılgınlık hakkında öğreteceğinden çok daha fazlasını bana o öğretti. Bana sevgiyi, tutkuyu, kabullenmeyi, hoşgörüyü ve kalbinden gelen gülücüklerle sarbalanmış sabrı hediye etti. Şimdi ben de bunları sizinle paylaşıyorum. Sevgi paylaşmak, acı hafifletilmek içindir. Eğer acınızı paylaşabilir ve bu acıyı Nick'in hepimizle paylaştığı sevgiyle dindirebilirsem, o zaman onun hayatı sadece benim için ve ailesi için değil, sizin için de bir hediye olur. Her şeyi uğrunda savaşmaya değer kılan Nick'ti. Bunu bizim için ve kendisi için yaptı. Biz de her şeyi onun için yaptık. Başından sonuna kadar bir sevgi dansıydı bu. Tüm engellerine ve meydan okumalarına rağmen yaşamaya değer bir hayattı. Bence o da bunu kabul ederdi. Bundan şüphem yok. Ne kadar zor olmuş olsa da pişmanlık duymuyorum. Onunla geçen bir dakikadan bile vazgeçmezdim. Sonunda olan şey onun kaderiydi. Şarkısında söylediği gibi. Kaderim, benimle dans et kaderim. Ne kadar güzel bir melodisi vardı. Sesi tıpkı Nick ve ona olan sevgimiz gibi sonsuza kadar yaşayacak. O çok değerli bir hediyeydi. Hayata ve sevgiye dair bilinmeye değer her şeyi bana o öğretti. Tekrar görüşünceye dek Tanrı'ya emanet olsun. O zamana dek Tanrı onu korusun ve onunla beraber gülümsesin. Ve Tanrı sizi de yolculuğunuz boyunca korusun. Daniela Stel. Yolculuk başlıyor. Nick'in babasını 31. doğum günümde tanıdım. Güneşli bir Haziran günüydü. Bill, akıllı, meslek sahibi ve Jean-Paul Belmondo tarzında bir adamdı. Son derece çekici, çok okumuş, iyi bir eğitim görmüş biriydi. Saygıdeğer bir aileden geliyordu. Anne babası hoş insanlardı. Hayatında birçok şey ondan yanaydı. Ama bununla birlikte inişli çıkışlı bir geçmişi olmuştu. Bundan biraz söz etmişti. Fakat ayrıntılarıyla da anlatmamıştı. Dini eğitim görmüştü. Koleje gitmiş, futbol oynamış ve tanışmamızdan kısa bir süre sonra psikoloji derslerine katılmıştı. Gençliğinde uyuşturucu kullanmış ama uzun süre önce bırakmıştı. Tanıştığımızda ne uyuşturucu kullanıyor ne de içki içiyordu. O zamanlar alkol kullanmazdım. Şimdi de kullanmıyorum. Ve hayatım boyunca uyuşturuculardan, onları kullananlardan da uzak durduğum için bundan etkilenmiştim. Hafızamda hala onunla ilgili canlılığını koruyan, unuttuğum veya belki de unutmayı seçtiğim birçok şey var. 20 yıl boyunca kendime onun benim yaşantımda çok kısa bir süre yer aldığını söyledim. Ama şimdi Nick'in hayatının her anına ve buna sebep olan günlere baktığımda, fotoğrafları karıştırıp eskiye döndüğümde unutmayı seçtiğim şeyleri hatırlıyorum. Onun huyları, çekiciliği, kadınları cezbedişi, çok uzun bir geçmişimiz olmamıştı ama bende kalıcı bir etki bırakmıştı. Ve yollarımız Nick dolayısıyla yeniden kesiştiğinde onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bir kez daha anladım. Bir şekilde şu anki haliyle sadece ona olan değil, kendime olan inancımı da tazeledi. 31 yaşında sakin bir adamdı. Dışarıda dolaşmayı, balık tutmayı severdi ve çok çekingendi. Sonradan Nick'te de gördüğüm birçok yeteneği vardı. Onun yanlış yapmayacağını düşünen şanslı olduğunu düşünürdüm. O da benim gibi tek çocuktu. Normal koşullarda aramızdaki ilişki iyi gider miydi bilmiyorum. Bunu söylemek zor. Hakkında hiçbir şey bilmediğim ağır sorumluluklar taşıyordu ve içindeki şeytanlardan dolayı acı çekiyordu. Manik depresif gen onun ailesinden mi yoksa benim ailemden mi geldi bilmiyorum. Bunu bilmenin yolu da yok. Bildiğim kadarıyla benim ailemde ruh hastalığı hiç olmadı. Bill'in tarafında ise tek gösterge uzun zaman fark etmediğim uyuşturucu bağımlılığıydı. Hep en azından birçok durumda kendi kendini tedavi etmeye çalışan insanların uyuşturucu bağımlısı haline geldiğine inanmışımdır. Bill için de bu geçerli miydi bilmiyorum. Bu tür şeylerin nasıl ya da niçin ortaya çıktığını kimsenin bildiğini de sanmıyorum. Henüz yeni tanıştığımız günlerde onun yaşantısı hakkında çok az şey biliyordum ve belki de gördüğüm her şeyi anlayacak kadar bilgili ve kültürlü değildim. İkimiz de daha önce evlenmiştik ve benim ilk evliliğimden 9 yaşında bir çocuğum vardı. En büyük kızım Beatrice. O zamanlar Bill'in yumuşaklığı ve sevecenliği konusunda neler beklemem ve nelerden kuşkulanmam gerektiğini şimdi biliyorum. Yaşamı onu derin acılara boğdu. Fakat ruhu bir şekilde yaşamayı sürdürdü. Onun iyi bir insan olduğuna inanıyordum. Zaten Nick'in ölümünden sonra ikimiz arkadaş olduk. O yaz beraber olduk. Ve tanıştıktan 6 hafta sonra sürpriz olduğunu söylemek gereksiz hamileydim. Bunun ne kadar uygun olduğunu tartışmaya gerek yok. İlk kez 18 yaşında evlendiğimde, o zaman henüz çok genç olmama rağmen daha çok şey bilebilecek kadar büyüktüm. Sonradan daha bilinçli ve kendimi sorgulayıcı bir şekilde geçmişe baktığımda gizliden gizliye bir çocuğumun daha olmasını istiyor muydum diye merak ettim. Belki de bu sadece kör talihti. Sonuçta yaşadıklarımız bizde bomba etkisi yarattı. İkimiz de evliliğe hazır değildik. Ve bir konuda ne yapacağımızı düşünüp acı çekerken bir ya da iki aylık bir travma yaşadık. Hatırladığım kadarıyla doğal olarak korkmuş olmasına rağmen Bill bu konuda çok ılımlıydı. Hamilelik kimsenin 6 haftalık bir ilişkiden bekleyeceği bir şey değildir. dini inançlarım açısından kürtaja karşı olsam da, içinde bulunduğum koşullar altında kürtajı düşündüğümü itiraf ediyorum. Evli değildim. Bill'le evlenmek gibi bir planım yoktu. Bakmam gereken bir çocuğum vardı ve orta halli bir yaşam için gerekli olandan fazlasını kazanmıyordum. Bir bebeğe bakmak büyük bir sorundu. Bill'den bunu ne istedim ne de bekledim. O günlerde bunu yapabilecek durumda değildi. Bu beni ayrıca ahlaki ve sosyal bir ikilemin içine de sokmuştu. Evlilik dışı bir çocuğun memnuniyetle kabul edilmeyeceği bir dünyada yaşıyordum. İşleri daha da zorlaştıran bir şey daha vardı. Yıllardır ayrı olsak da önceki evliliğim hala bitmemişti. Yani Bill ve ben hemen evlenmeyi istesek bile evlenemezdik. Beni endişelendiren son ama belki de en önemli konu kızımdı. Ona kötü örnek olacağımı düşünüyor, ileride benim hakkımda ne düşüneceğini merak edip endişeleniyordum. Bütün bu sorunlara rağmen bebeği doğurmaya karar verdim. Bill ve ben ayrı yaşasak da birbirimizi görmeye devam etmeye karar verdik. İkimiz de aramızda işlerin iyi gideceğini umuyorduk. Ama bunun bir kesinliği yoktu. O zamanlar bile problemlerin farkına varmıştım. Bill ve ben çok farklıydık. 3000 mil uzakta yaşayan aileme bir şey söylememiştim. Onları nadiren görüyordum ve biliyordum ki bu tür haberler doğal olarak onlar tarafından dehşetle karşılanacaktı. Kazara olan bebeklerin ve gayrimeşru çocukların kolayca kabul edildiği bir dünyadan gelmiyordum. Bu ailemin, özellikle de babamın hiç hoşuna gitmeyecekti. Benim de hoşuma gitmiyordu. Bu ciddi bir işti. Ve o andan itibaren hayatım daha da zorlaşacaktı. Geçimimi sağlıyordum ama yaşam zordu. Tanıdığım herkes çok geçirecekti. Toplumdan dışlandığımı, hayatımın geri kalanını yalnız geçirdiğimi, yanımda kocam olmadan iki çocuğuma baktığımı hayal etmeye çalışıyordum. O zamanki anılarımı karıştırdığımda ölesiye korktuğumu ve inanılmaz bir karışıklığın içinde olduğumu hatırlıyorum. Ama kızım ve doğmamış bebeğim için elinden geleni yapmam gerektiğini de biliyordum. Anladığım kadarıyla uzun, zor ve tek başıma kat etmem gereken bir yolun başındaydım. Bir mucize eseri, kazanacağım paranın, doğacak bebeğimin doktor, çocuk bezi, hastane ve giysi masraflarına eşit olacağı bir yazı projesi teklifi aldım. Önerdikleri ücret tam tamına ihtiyacım olan paraydı. Bu engeli kolay atlatmıştım. Ama daha beni bekleyen çok sayıda engel olduğunu biliyordum. O güne kadar 7 kitap yazmıştım. Ama yalnızca 2'si satmıştı. Geçimimi sağlayacak kadar para kazanıyordum. Reklam metinleri yazıyor, çeviri yapıyor, İngilizce ve kompozisyon dersleri veriyor, dükkanlarda geçici işlerde bile çalışıyordum. Yeni proje, sürekli yazacağım anlamına geliyordu. O halde hiç de küçük bir mucize değildi bu. Üstesinden gelmem gereken bir sonraki engel, kızıma bir bebeğimin olacağını söylemekti. Bu, ahlaki açıdan bana çok acı veren bir açmazdı. Ve dediğimi yap, yaptığımı yapma ya çok iyi bir örnekti. Büyüdüğünde benim yaptığım hataları yapmasını istemiyordum. Yapmadı da. Aşık olmanız, evlenmeniz, ondan sonra bir bebek sahibi olmanız gerekiyordu. Hamile kalmanız, evlenmeniz ve tam olarak tanımadan zaman zaman gördüğünüz biriyle ilişkiye girmeniz değil. Bunlar ne kızım ne de kendim için istediğim şeylerdi. Bill ve ben mükemmel bir çift olmadığımızı anlamıştık. Onun hayatında henüz bilmediğim başka sorunlar vardı. İlgi duyduğumuz şeyler ve yaşamlarımız birbirinden farklıydı. Bir bebeğin baskısı olmaksızın çıkıyor olsaydık, büyük olasılıkla yine romantizm sona ermiş olurdu ve bu kesinlikle daha az stresli olurdu. İster birlikte olalım, ister ayrı, bu bebek üzerimize baskı yaratıyordu. Çok zor günlerdi. Kızımın tutumu tümüyle dikkate değerdi. Acı bir şekilde, dürüstçe yaptığım itirafa karşılık şok, hoşnutsuzluk veya utanma yerine heves ve coşkuyla karşıladığı haberlerimi. Heyecanlanmıştı. Her zaman bir kardeş istemişti ve bu bizim bebeğimiz olacağı, onu başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacağımız için çok mutluydum. Hiç olmazsa olaya iyimser bir açıdan bakıyordu ve bu içimi ısıtmıştı. Aramızda güçlü bir bağ oluşmuştu. Kızım 9 yaşındayken bile eleştirmek yerine sonsuz destek vermeyi biliyordu. Garip bir şekilde soya çekim o zamanlar aklımdan hiç geçmemişti. Ben mi saftım yoksa insanların bunu önemsemediği bir dönem miydi bilmiyorum. Gerçek bir ciddiyetle bu adam kim, bebeğimin babası kim diye sormak aklıma gelmedi. Bebeği her ikimizin de ayrı bir varlık olarak görüyordum. Ancak soya çekimin zaman içindeki potansiyel yıkımını tamamıyla anlamış olsaydım bile başka türlü davranmazdım. Bebeği doğurmaktan ve onun için elimden geleni yapmaktan başka seçeneğimin olmadığını düşünüyordum. Birkaç ay Bill'le görüşmeye devam ettik. Hamileliğimin 6. ayında nasıl gittiğini görmek için yanıma taşınmaya karar verdi. Biraz endişeli olsam da kabul ettim. En azından bu kadarını bebeğe borçluyuz diye düşünüyordum. Ara sıra belli belirsiz bir şekilde evlilikten söz ediyorduk. Hamile olmasaydım bunu bile yapmayacağımızdan eminim. O sırada ailem hamile olduğumu hala bilmiyordu ve ben bunu onlara söylemekten çok korkuyordum. Taşındıktan sonra Bill ortadan kaybolmaya başladı. Saatlerce ve günlerce yok oluyor, döndüğünde garip davranıyor ve tanıştığımız zamanki halinden daha farklı görünüyordu. Asla şiddete başvurmuyordu. Sinirli de değildi. Sadece onu bulmak zordu. Görünüşü mükemmellikten perişanlığa kaymaya, yokluğu da hızla daha sık ve daha uzun süreli olmaya başlamıştı. Nerede ya da kiminle olduğu, ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bazen eve sabaha karşı bir ya da ikide gelir, sabah ben kalkmadan yine gitmiş olurdu. Hayatı benim için her zaman olduğundan daha gizemliydi. Yoklukları da benim için bir sırdı. Aslında onun hakkında aşağı yukarı her şey benim için sırdı. Hakkında bildiğim en önemli şey onun çocuğunu doğuracağımdı. Bilmediğim ve hala nedenini anlayamadığım şey uyuşturucu kullanmaya yeniden başladığıydı. Bunu sezmemiştim bile. Bu tip şeylere yabancı olduğumdan belirtilerini de bilmiyordum. 7 aylık hamileyken onun karaciğer hastalığı hayatı benim için daha da zorlaştırdı. İyileşene kadar ona baktım. 8. ayda Bill yeniden ayağa kalktı ve ortadan kaybolmaları yeniden başladı. Benim arabamı kullanırken de bir kaza yaptı. Ancak o zaman neler olduğunu, uyuşturucuların Bill'in hayatındaki sonuçlarını ve izin versem benim hayatımda da yol açabileceği kaosu anladım. Benim için korkunç bir ikilemdi. Böyle bir dünyayı ne kendim ne de çocuklarım için istiyordum. En sonunda telefonda aileme bebekten bahsettiğimde 8 aylık hamileydim. Sonu gelmeyen, dakikalarca süren bir sessizlik oldu. Konuştuğumda babamın sesi buz gibiydi. Sadece tek bir şey istedi. Evlenmemizi. Bill'i günlerdir görmediğimi, gördüğümde de evimin önünden ekspres tren gibi geçtiğini ona açıklayamazdım. Evlilikten konuşmak bir yana, bile merhaba diyecek zamanı bile zor buluyordum. Onun durumundaki biriyle nasıl evlenebilirdim? Bir yandan çocuğumu meşru kılmak istiyordum, bir yandan da içine gireceğim sorunlardan korkuyordum. Aileme Bill'in uyuşturucu hikayesinden bahsetmedim. Eninde sonunda tüm kaygılarıma rağmen evlenmekten başka seçeneğim yok gibi görünüyordu. Boşanma devam sona ermişti ve evlilik gerçekten de bir seçenekti. Ne yazık ki endişe dolu ve hatırlamaya pek istekli olmadığım günlerdi o günler. Bill'in ortalarda olmaması ve olayların stresi yüzünden evleneceğimiz günden bir gece önce ortaya çıktığında ister nöbeti geçirdim. Ertesi gün küçük bir törenle evlendik ve öğle yemeğini arkadaşlarımızla yedik. O akşamdan sonra Bill kayboldu. Doğuma bir hafta kalmıştı. Tek tesellim babamın evlendiğimiz için rahatlamış olması ve Bill'le ilişkimizin zamanla düzeleceğini ummamdı. Günlerim kabus gibiydi. Kızım, bebek doğana kadar birkaç hafta babasıyla kalacaktı. Ve ben çoğu zaman yalnızdım. Bazı nedenlerden dolayı Bill, doğumdan önceki gece ortaya çıktı. Gece beni hastaneye götürdü. Yanımda biraz kaldı. Sonra yine kayboldu. Gittiğinde benden daha kötü durumdaydı. Ciddi şekilde bağımlı olduğundan kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyordu.